Ayrım 7.
Aileden gelme bir olgu vardı onda da. Annesi de, teyzeleri de yarım yüzyıl aştıkları zaman ancak 30 yaşlarında gösterirlerdi. Eski aşıklar yavaş yavaş sürekli arkadaş ve dost kimliğine büründüler ve Joffre Bulvarı'nda hayat giderek yumuşamaya başladı. Alexandra Ivanovna zaman zaman bayılma nöbetleri geçiriyordu. Bunun pek üzerinde durduğu yoktu. Soylu bir kadının aşk hayatında normal kilometre taşları olarak değerlendiriyordu bunları. Çevresindeki doktorlardan biri zaten yıllardan beri onu muayene etmek istiyordu. Sonunda yaptığı muayenede bu nöbetleri kalp yetersizliğine yorumlayınca kontes konuk kabul ettiği günlerini haftada bire indirdi. Başka bir şey yapmadı. Bana kalbimin zayıf olduğunu söylüyorlar. Bu aslında romantik bir kusur. Bundan çok sık yararlanmaya çalışmayacağınıza söz vermenizi istiyorum sizden. Bir de kendinize iyi bir terzi bulacağınıza söz verin. Bu elbise hiç olur mu? 9 Temmuz 1937 tarihli Kuzey Çin Günlük Haber Gazetesi, Pekin yakınlarındaki Marco Polo Köprüsü üzerinde Çinlilerle Japonlar arasında silahlı çatışmaların yer aldığını yazıyordu. The Bund Caddesi'nin 3 numaralı binasında İngiliz iş adamları bu durum ciddi şekilde ele alınmazsa doğullar arasındaki arbedenin çığırından çıkacağı konusunda görüş birliğine vardılar. Generalissimo Chiang Kai-shek'e derhal ordusunun başına geçip kuzeye yönelmesini, Japonları orada oyalamasını ve kendi şirketlerini tehlikeden korumasını söylediler. Fakat Generalissimo Japonları Şangay'da beklemeyi yeğe tuttu. Keneki uluslararası toplumun tehlikeyle karşı karşıya kalması batılı güçleri kendisini desteklemeye itebilirdi. Bu bir sonuç vermeyince de bir yandan Japon birlikleriyle savaşırken bir yandan da uluslararası toplumu türlü şekillerde tedirgin etmeye girişti. Derken 9 Ağustos akşamı kent dışında Japon pamuk tesislerini dolaşmakta olan Yarbay Yaso Oyama ile şoförü Çinli birlikler tarafından durduruldu. Cesetleri anıt yolunun kenarında her yanı kurşun delikleriyle dolu ve cinsel işkence yapılmış durumda bulundu. Buna karşılık olarak Japon savaş gemileri Wangpu'ya doğruldu. 1000 Japon askeri Chapei'deki Japon ticari kolonisini korumak üzere kıyıya çıktı. Onları barikatların arkasında bekleyen 10.000 seçkin Çinli asker karşıladı. Rahat yaşamaya alışkın İngiliz iş adamlarının feryadı Avrupalı ve Amerikalı sefirlerin çığlıklarıyla desteklendi. Hepsi Şangay'ın savaş bölgesi dışında tutulmasını istiyorlardı. Japonlar bu isteği olumlu karşıladı. Tek şartları Çinlerin bu bölgeden çekilmesiydi. Ama 12 Ağustos günü Çinliler kentteki Japon konsolosluğunun ve Japon şirketlerinin telefon hatlarını kestiler. Ertesi günde Çinlerin 88. birliği gelip kuzeye giden tüm yolları tuttu. Amaçları kendilerinden çok az sayıda olan Japonlarla aralarına mümkün olduğu kadar büyük bir sivil grup sokmaktı. 14 Ağustos'ta Amerikan yapımı Northrop uçaklarına binmiş Çinli pilotlar Şangay üstünde uçuşa geçti. Birinci bomba Plus Oteli'nin damında patladı. İkinci Cafe Oteli'nin önündeki kaldırıma indi. 729 kişi ölmüş, 861 kişi yaralanmıştı. Bundan 31 dakika sonra eskiden lunapark olup sonradan kadınlar ve çocuklar için bir muhacir kampı durumuna getirilen yere bomba atıldı. 1012 ölü, 1007 yaralı. Tuzağa sıkışmış Çinliler için Şangay'dan kurtuluş yoktu. General Simon'un askerleri bütün yolları tutmuştu. Ama yabancı iş adamları için kurtuluş her zaman vardı. Ter içindeki liman işçileri bavullar ve denkler dolusu eşyayı, Çin'den yağmalanmış malları merdivenlerden gemilere taşıdı. İngilizler Rajputanca, Almanlar Oldenburg, Amerikalılar President McKinley, Hollandalılar Tasman gemisine bindiler. Birbirleriyle veda eden kadınlar minik mendilleriyle gözlerindeki yaşları siliyor, erkekler bu doğulların ne kadar güvenilmez ve nankör kişiler olduğunu tartışıp yakınıyorlardı. Gemiler limandan ayrılırken bandolar milli marşları çalmaktaydı. O gece kum torbalarından kurulmuş barikatların arkasına gizlenen Çinli askerler nehirdeki Japon gemilerine ateş açtı. Japonlar da ateşe karşılık verip tüm barikatları yerle bir ettiler. Bu olaylar sırasında Alexandra Ivanovna kenti terk etmeye hiç yanaşmıyordu. Bomboş kalan Joffre Bulvarı üzerindeki büyük evin camları kırılmış, içeriye tüm rüzgarları ve tüm yağmacıları davet eder bir görünüm kazanmıştı. Kontes'in bir milliyeti olmadığı için, başka bir deyimle ne Sovyet, ne Çinli, ne de İngiliz uyruğunda olduğu için resmi koruma sistemlerinin dışında kalıyordu. Bu yaştan sonra bunca itinayla bu hale getirdiği evini terk edip de cehennemin dibinde bir yere taşınmaya hiç niyeti yoktu. Bildiği kadarıyla Japonlar da öteki uluslardan daha aptal değildi. İngilizlerden daha kötü yönetici olmaları da olanaksızdı. Çinliler savunma savaşlarının en büyüğünü Şangay'da verdiler. Kalabalık Japon ordusunun onları bu kentten söküp atması tam 3 ay sürdü. Hala dış müdahale uman Çinliler birkaç bombalama hatası yaratıp kentteki ölü sayısının daha yüksek görünmesine katkıda bulundular. Ayrıca yollara barikatlar kurup on binlerce sivili kendi yurttaşlarını kaçmaya çalışırken biçtiler. Bu korkunç aylar boyunca mütevekkil Çin halkı günlük yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Tabii ellerinden geldiği kadar. Önce ilaç, sonra yiyecek, sonra konut sıkıntısı baş gösterdi. Ama korku içindeki kentte yaşam gene de sürdü. Nikolay ile diğer lacivert elbiseli arkadaşları sokaklarda kendilerine yeni tür oyunlar buldular. Yıkılan binaların enkazı içinde oynamak, bombardıman başladığında kendilerine acele siper bulmak, patlamış ve kırılmış kanalizasyon künklerine girip çıkmak gibi. Nikolay yalnızca bir kere ölümle burun buruna geldi. Diğer sokak çocuklarıyla birlikte büyük mağazaların bulunduğu yerde oynuyorlardı. Tam o sırada bombalama hatalarından biri yer aldı. Bir Çin uçağı dalış yapıp Nanking Caddesi'ne bir bomba atıverdi. Öğle vaktiydi. Yemek tatili için sokağa dökülmüş olan kalabalık tümüyle yere yıkılırken karşı kaldırımdaki mağazanın bir duvarı yok oldu. Süslü tavanlar ne olduğunu anlamak için yukarıya bakmakta olan halkın suratına çöktü. Asansördeki grup bir ağızdan çığlık atarken kayış koptu. Asansör bodruma düştü. Pencereden bakmakta olan bir kadının son gördüğü şey camın patlaması oldu. Vücudunun ön tarafındaki bütün etler yüzülüp kemikler ortaya çıktığı halde arkadan bakıldığında hiçbir şey belli olmuyordu. İhtiyarlar, topallar ve çocuklar panik içinde kaçmaya çalışanların ayakları altında ezilerek can verdiler. Nikolay ile yan yana duran çocuk bir homurtuyla yere kaldırımın üstüne oturdu. Ölmüştü. Bir taş çarpmıştı göğsüne. Bombaların ve yağan iri taşların sesi kesildiğinde halkın çığlık ve iniltileri duyulmaya başladı. Şaşkın bir kadın cam kırıkları arasında bir şeyler arıyordu. Çok şık bir kadındı. Şankay'ın batım odasına göre giyinmişti. Elbisesi dizine kadar yırtmaçlı, yakası dikti. Yüzündeki solgun sarı renk belki de pirinç tarlaları arasında büyümüş olmaktan geliyordu. Ama hayır, öyle değildi. Kadın tam bomba atılırken eline alıp incelemekte olduğu porselen bibloyu ve o sıra onu tutan kendi elini aramaktaydı. Nikolay kaçtı. 15 dakika sonra sessiz bir semtte haftalar önce atılmış bombaların yarattığı enkaz yığınları üzerinde oturuyor, kuru hıçkırıkları göğsünü yırtıyordu. Ağlamıyordu ama. Yüzünü kaplayan toz tabakası üzerinde hiçbir gözyaşı izi yoktu. Dudakları durmadan aynı kelimeleri tekrarlıyordu. Northrop bombardıman uçakları, Amerikan bombardıman uçakları. Sonunda Çinli askerler kentten çıkarılınca binlerce sivil de bu kabus kentini terk etti. Geride yapı enkazlarıyla dolu bir kent bırakarak kaçtılar. Enkazın arasında neler yoktu ki? Bir tarihin halka içine aldığı takvimler, eski püskü resimler, intihar mektupları, piyango biletleri aynı zarf içinde bile bulunabiliyordu. Kadir'in garip bir cilvesi olarak The Bond Caddesi, yabancı emperyalizmin o etkin anıtı sapasağlam kalmıştı. Boş pencereleri, iş adamlarının yarattığı, sömürdüğü ve sonra da terk ettiği kente bakıp duruyordu. Kente ilk giren Japon birliğini izlemek için kaldırıma birikmiş mavi elbiseli Çinli çocuklar arasında Nikolay da vardı. Çocuklara şeker dağıtılmış, ellerine doğan güneşi gösteren Japon bayrakları verilmiş, kameralar çalışırken bunları sallamaları söylenmişti. Bozuk Çincesiyle çocuklara talimat veren Japon subay, Önüne çıkan bu sarı saçlı, yeşil gözlü çocuğu ne yapacağına karar veremedi. Sonunda onu kalabalığın en arkasına yolladı. Nikolay ömründe ilk defa böyle kaba, güçlü, işini bilir askerler görüyordu. Ama bu askerler geçit törenleri için eğitilmiş tiplerden değildi. Almanlar, İngilizler gibi robot adımlarıyla yürümüyorlardı. Temiz ama bozuk sıralar halinde ilerlemekteydiler. Önlerinde ciddi yüzlü, bıyıklı, komik sayılacak kadar uzun kılıçlı subayları vardı. Gerçi kentin kibar semtlerinde sağlam kalan evlerin sayısı parmakla gösterilecek kadar azdı ama bir gün kapısına flamalı resmi bir Japon arabasının dayandığını gören kontes gene de epey şaşırdı. İçeri gelen Japon subayı bozuk bir Fransızca ile kontese Şanghay valisi General Kishikawa Takashi'nin bu evde oturacağını bildirdi. Kontes'in bencil içgüdüleri, generalin burada olmasının kendisine bazı yararlar sağlayacağını hemen sezmekte gecikmedi. Onunla dostça ilişkiler kurmakta yarar vardı. Özellikle yaşam için gerekli temel maddelerin bu kadar kıtlığı çekilirken. Bu generali de kendi hayranları listesine kolaylıkla ekleyebileceğinden bir an bile kuşku duymamıştı zaten. Ama yanılıyordu. General kendisini her an meşgul eden işleri arasında vakit bulup kontesle konuştuğunda garip aksanlı fakat dil bilgisi açısından kusursuz Fransızcasıyla savaşın verdiği rahatsızlıktan dolayı özür diledi. Buna karşılık bu evde kendisinin kontesin konuğu olmadığını, tersine kontesin kendi konuğu olduğunu açıkça belirtti. Kadına karşı davranışı her zaman nazik ve dürüsttü ama bunca işin arasında flörtlere ayıracak hiç vakti yoktu. Alexandra Ivanovna önce şaşırdı, sonra sıkıldı, daha sonra bu adamın nazik ilgisizliği onu meraklandırmaya başladı. Daha önce hiçbir heteroseksüel erkek kendisine böyle tepki göstermemişti. Generale gelince o da kontesi ilginç buluyor ama bu evde bir fazlalık diye nitelendiriyordu. Şanghay'ın en kibirli kadınlarını bile etkileyen soyluluk onu pek ilgilendirmiyordu. Kendi ailesinin binlerce yıllık samuray geçmişiyle kıyaslanınca kontesin soyluluğu birkaç yüzyıllık Hun liderliğinden başka bir şey değildi. Gene de nezaket gereği olarak haftada bir kere batılı usulde aileyle akşam yemeği yemeye başladı. Bu yemekler sırasında gerek kontes gerekse içine kapanık oğlu hakkında bir hayli şey öğrendi. Oysa onlar generalle ilgili pek bir şey öğrenemediler. Yaşı 50'lerin sonlarına doğru yaklaşıyordu. Bir Japon generali için oldukça genç sayılabilecek bir yaş. Karısı ölmüştü. Tek kızı Tokyo'da oturuyordu. Vatanını çok seven bir kimse olmasına, yani vatanının doğal güzelliklerine, göllerine, dağlarına, sisli vadilerine derin bir sevgi beslemesine karşın, askerlik mesleğini kişiliğin doğal ihtiyaçlarını karşılayacak bir yaşam tarzı olarak görmüyordu. Gençliğinde yazar olmayı hayal etmişti ama aile geçmişinin kendisini eninde sonunda orduya iteceğini daha başından biliyordu. Kendi kişiliğine saygısı ve görevine bağlılığı onu çalışkan bir subay yapmışsa da düşüncelerinde askerliği bir türlü meslek olarak kabul etmiyordu. İşine kalbini değil, aklını, heyecanlarını değil, vaktini veriyordu yalnızca. Generali sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar Mont Caddesi'ndeki çalışma yerinde tutan çabalar sonucu kent yavaş yavaş kendini toplamaya başladı. Kamu hizmetleri kendine geldi, fabrikalar onarıldı. Çinli köylüler birer ikişer şehre akmaya başladılar. Sokaklara tekrar hayat ve onunla birlikte de çeşitli sesler döndü. Ara sıra gülme sesi bile duyulabiliyordu artık. Gerçi uygarlık ölçüleriyle karıştırılmasa bile bugün için Çinli köylülerin yaşamı Avrupalılar zamanınkinden çok daha iyiydi. İş buluyorlardı. Temiz su, temel sağlık hizmetleri ve benzeri hizmetler vardı. Dilencilik mesleği yasaklanmıştı ama fahişelik tabii devam ediyordu. Bu arada pek çok da vahşet ve şiddet olayları yer almaktaydı. Ne de olsa işgal altında bir kentti Şanghay. Askerlerde erkeklerin en hayvanca davranan kesimiydi. General Kishikawa'nın kendi seçimiyle üstlendiği yoğun işler sonucu sağlığı bozulmaya başlayınca çalışma temposunu biraz hafifletti. Her gün akşam yemeği saatinde Joffre Bulvarı'ndaki eve gelir oldu. Bir akşam yemekten sonra konuşulurken general laf arasında Go oyununa çok meraklı olduğunu söyledi. Nikolay kendisine soru sorulmadıkça pek konuşmayan bir çocuk olmasına karşın bu sefer ağzını açıp bu oyunu kendisinde oynadığını belirtti. Çocuğun bu sözü kusursuz bir Japonca ile söylemesi generali hem eğlendirdi hem de epey etkiledi. Nikolay bu dili ders kitaplarından ve bir de generalin emirlerinden öğrendiğini açıkladığında adam güldü. 6 ay içinde doğrusu çok iyi öğrenmişsin dedi. Bu benim 6. dilim efendim. Bütün diller matematik olarak birbirine benziyor. Her birini öğrenmek de son öğrendiğinizden daha kolay oluyor. Hem aynı zamanda çocuk omuzlarını hafifçe kaldırdı. Benim dillere karşı yeteneğim var. Nikolay'ın bu sözü hiç övünmeksizin, İngilizler gibi mahcubiyet belirtileri de göstermeksizin söylemesi Kishikawa'sının pek hoşuna gitti. Sanki solak olduğunu ya da yeşil gözlü olduğunu söylüyordu çocuk. Bir yandan birinci söylediği cümleyi herhalde önceden düşünüp prova etmişti. Çünkü daha sonraki sözleri dil bilgisi açısından doğru olmakla birlikte deyim ve telaffuz hataları göstermekteydi. General kendi kendine gülümsedi ama bir şey belli etmemeye çalıştı. Nikolay'ın bu yaşta kendini oldukça ciddiye almasının normal olduğunu, utanırsa acı duyacağını düşündü. İstersen sana Japonca konusunda yardım ederim dedi. Ama daha önce Go oyununda iyi bir rakip olabilecek misin onu görelim. Nikolay'a 4 taşlık avans verildi ve kısa belli zaman süresinde bitecek bir oyuna başladılar. Çünkü generalin ertesi gün çok işi vardı. Az sonra ikisi de oyuna iyice dalmışlardı. Alexandra Ivanovna kendisinin yıldız olmadığı sosyal olaylardan hiç hoşlanmadığı için o gece kendini biraz halsiz hissettiğini söyledi, odasına çekildi. Oyunu general kazandı ama sandığı kadar da kolay kazanamadı. General bu oyunda iyi bir amatördü. Profesyonelleri epey uğraştırır, pek açık vermezdi. Nikolay'ın oyun üslubuna hayranlık duyuyordu. Fransızca olarak "Ne kadar zamandır Go oynuyorsun?" diye sordu. Niyeti çocuğu az bildiği bir dili konuşma rahatsızlığından kurtarmaktı. "Aşağı yukarı 4-5 yıldır efendim." General kaşlarını çattı. "5 yıl mı? Ama kaç yaşındasın sen?" 13 efendim, olduğumdan genç gösterdiğimi biliyorum. Bu ailenin tipik bir niteliğidir. Kishikawa-san başını salladı ve gülümsedi. Alexandra Ivanovna'nın işgal kuvvetlerine verilmek üzere bir form doldurması istendiğinde yaş hanesine ne yazdığını hatırlamıştı. Eğer o yazdığı doğru olsa kadının daha 11 yaşındayken bir generalin metresi olması ve bu çocuğu da daha 19'una gelmeden doğurmuş olması gerekirdi. Çünkü istihbarat servisi kontes hakkındaki bilgileri çoktan vermişti generale ama bu çapkın hilenin üstünde durmamıştı. Kadının sağlık durumunu bildiği için de özellikle yüzlememişti. 13 yaşında bir erkek için bile gene çok iyi oynuyorsun Nico dedi. Japonlar L harfini çok güç telaffuz ettikleri için çocuğa bu adı takıvermişti. Sonuna kadar onu hep bu isimle çağırmayı sürdürdü. Herhalde resmi bir eğitim görmedin. Hayır efendim, hiçbir zaman eğitilmedim. Kitap okuyarak öğrenirim. Sahi mi? Duyulmamış şey. Belki de efendim. Ama ben çok zekiyim. General bir an çocuğun ifadesiz yüzüne baktı. Mücevher gözler içtenlikle karşılıyordu generalin bakışlarını. Söyle bana Nico, Go oynamayı neden seçtin? Bu oyunu yalnız Japonlar oynar. Herhalde senin arkadaşların da bilmiyorlardır. Belki de ömürlerinde duymamışlardır. Ben de işte bu nedenle Go'yu seçtim efendim. Anlıyorum. Ne garip bir çocuk diye düşündü. Hem her an kırabilecek kadar hassas, dürüst hem de küstah. Peki okuduğun kitaplar sana bu oyunu iyi oynayabilmek için nelerin gerekli olduğunu öğretti mi? Nikolay cevap vermeden önce bir saniye düşündü. Önce tabii dikkati toplama yeteneği gerekli. Cesaret, kendini kontrol. Bunlar çok normal ama hepsinden önemli olan insanda bir... Nasıl söylemeli bilemiyorum. İnsan hem matematikçi olmalı hem de şair. Sanki şiir bir bilimmiş, matematikmiş de bir sanatmış gibi. İnsanın Go'yu birazcık iyi oynayabilmesi için proporsiyona sevgi duyması gerek. Demek istediğimi iyi anlatamıyorum efendim, özür dilerim. Tersine, anlatılamayacak bir şeyi anlatmaya çalışırken olağanüstü başarılısın bence. Peki bu saydığın nitelikler arasında senin en kuvvetli olduğun hangisi Nico? Matematik efendim. Bir de dikkat toplama ve kendini kontrol. Peki zayıf noktaların? Şiir dediğim kesimde. General kaşlarını çatıp bakışlarını çocuktan ayırdı. Bunu bu yaşta fark edebilmesi şaşılacak şeydi. Bu yaş çocuklarının böyle kendisini dışına çıkıp kişisel niteliklerini tarafsız ölçüler içinde ayrıştırması olacak şey değildi. Nico'nun bu oyunu iyi oynatabilmek konusunda batılı kavramları sayması beklenirdi. Dikkat toplama, kendini kontrol ve cesaret gibi. Ama algılamayla ilgili duygusal faktörler, yani onun şiir diye adlandırdığı şey, batılı bir zihnin kapasitesi dışındaydı. Bir yandan çocuğun Avrupa'nın en soylu kanlarından gelmekle birlikte Çin atmosferinde yetiştirildiği düşünüldüğü zaman, acaba onu batılı saymak da doğru muydu? Doğulu da olmadığı kesindi. Irk kültürü yoktu onda. Belki de onu kendine özgü bir ırk kültürünün tek üyesi diye düşünmek daha doğruydu. Aslında bu zayıflığı ikimiz de paylaşıyoruz efendim. Nikolay'ın yeşil gözleri espri doluydu. Şiir dediğim alanda ikimiz de zayıfız. General şaşkınlıkla başını kaldırdı. Ya, evet efendim, benim oyunumda bu nitelik pek yok. Sizinkinde ise gereğinden fazla var. Oyun boyunca 3 kere hamlenizi gerilettiniz. Vurucu ve bitirici oyunu seçmek yerine zarif olanını seçtiniz. Kishikawa-san hafifçe güldü. Yaşından ve tecrübesizliğinden ötürü sana taviz vermediğimi nereden biliyorsun? Öyle olsa kendinizi üstün gördüğünüze ve bana acımasız davrandığınıza hükmederdim. Bence siz öyle bir insan değilsiniz. Nikolay'ın gözleri tekrar gülümsedi. Özür dilerim efendim. Fransızca'da saygı ifade eden kelimeler pek yok. Bu yüzden konuşmam belki size fazla katı ve itaatsiz gibi gelmiş olabilir. Evet, biraz öyle. Ben de tam onu düşünüyordum. Özür dilerim efendim. General başını salladı. Herhalde Batılıların satranç oyununu da oynamışsındır. Nikolay gene omuzlarını kaldırdı. Biraz dedi. Ona pek ilgi duyamıyorum. Go ile karşılaştırdığın zaman o oyunu nasıl buluyorsun? Nikolay bir an düşündü. Filozoflar ve savaşçılar için Go neyse, muhasebeciler ve tüccarlar için de satranç o bence. Ah gençlerin bu acımasızlığı. Go insanın içindeki filozofa hitap eder, satranç ise içindeki tüccara hitap eder desen daha insaflı olurdu Nico. Evet, daha insaflı olurdu ama beri yandan daha az gerçek olurdu. General oturduğu yastığın üstünden kalktı, oyunun taşlarını toplamayı Nikolay'a bıraktı. Geç oldu dedi. Uykuya ihtiyacım var. Eğer istersen yakında gene oynarız. General kapıya yaklaşırken Nikolay arkasından seslendi. Efendim? Evet. Çocuk gözlerini yere indirmiş. Eğer sözüne ret cevabı alırsa fazla incinmemeye çalışıyordu. Dost olacak mıyız efendim? General önce soruyu düşündü. Sonra sorunun seslendirilişindeki ciddi tonu düşündü. Olabilir Nico, dedi. Bekleyelim, görelim.